Ayrım 17. Aldatmak. Paulo Coelho. Sayfa 251. Uyandığımda havanın çoktan aydınlandığını görüyorum. Rüyasız ve deliksiz bir uyku çektim. Saatime bakıyorum, sabahın 9'u. Kocam hala uyuyor. Banyoya gidip dişlerimi fırçalıyorum. Sonra da oda servisini arayıp 2 kişilik kahvaltı sipariş ediyorum. Sabahlığımı üzerime geçirip oda servisi gelene kadar vakit geçirmek için pencerenin önüne gidiyorum. Pencereden bakar bakmaz gökyüzünün yamaç paraşütleriyle dolu olduğunu görüyorum. İnsanlar otelin karşısındaki parktan havalanıyorlar. Çoğu acemi olduğu için eğitmenleriyle birlikte uçuyorlar. İnsan böyle bir çılgınlığı nasıl göze alabilir? Sıkıntımızdan kurtulmak için hayatımızı tehlikeye atacak seviyeye mi geldik acaba? Bir yamaç paraşütü daha yere iniyor. Ardından bir tane daha. Arkadaşları gülümseyerek her şeyi filme kaydediyor. Tepeden manzaranın nasıl göründüğünü merak ediyorum. Ne de olsa etrafımızdaki dağlar müthiş yüksek. Bu insanların yaptığına imrensem de yamaçtan atlamaya asla cesaret edemeyeceğimi biliyorum. Odanın kapısı çalıyor. Garson elinde gümüş bir tepsiyle içeri giriyor. Tepside içinde gül bulunan bir vazo, kocam için kahve, benim için çay, birkaç kruvasan, kızarmış ekmek, çavdar ekmeği, çeşit çeşit reçel, yumurta, portakal suyu, yerel gazete ve başka birkaç tane daha hoş şey var. Kocamın dudaklarına bir öpücük kondurarak uyandırıyorum. Bunu en son ne zaman yapmıştım hatırlayamıyorum. Ürkerek gözlerini açsa da hemen gülümsüyor. Masaya oturup önümüzdeki birbirinden lezzetli yiyeceklerin tadını çıkarıyoruz. Dün içkiyi fazla kaçırdığımızdan bahsediyoruz. Sanırım buna ihtiyacım vardı. Ama sarhoşken söylediklerimi ciddiye alma lütfen. Balon patlayınca herkes korkar ama alt tarafı bir balon patlamıştır. Kimseye zararı yoktur. Zaaflarını keşfettiğim için gayet memnun olduğumu söylemek istesem de gülümsemekle yetiniyorum. Ve kruvasanımı çiğnemeye devam ediyorum. Kocam da yamaç paraşütlerini görüyor. Gözleri parıldıyor. Giyinip bu güzel sabahın keyfini çıkarmak için dışarı çıkıyoruz. Resepsiyona uğruyoruz. Kocam otelden bugün ayrılacağımızı söylüyor ve bavullarımızı indirmelerini rica edip hesabı kapatıyor. Emin misin yarın sabaha kadar kalamaz mıyız? Eminim. Geçmişe dönmenin mümkün olmadığını dün akşam anladım. Otelden çıkmak için tavanı camla kaplı uzun avluyu boydan boya geçiyoruz. Broşürün birinde okuduğuma göre eskiden burada bir sokak varmış. Ama şimdi karşı kaldırımda bulunan 2 binayı birleştirmişler. Belli ki kayak pisti olmasa bile turizm işleri iyi gidiyor. Tam dışarı çıkmak üzereyken kocam kapının solunda duran otel görevlisine yanaşıp soruyor. Paraşütle nasıl atlayabiliriz? Atlayabilir miyiz? Benim hiç böyle bir niyetim yok. Otel görevlisi kocama bir broşür uzatıyor. Bütün bilgiler orada. Peki tepeye nasıl çıkabiliriz? Otel görevlisi tepeye kadar çıkmaya gerek olmadığını söylüyor. Yol çok fenaymış. Arayıp anlaşırsak otelden alırlarmış. Bu çok tehlikeli değil mi? Hayatta hiç böyle bir şey yapmamışken sıra sıra dağların arasından boşluğa atlanır mı hiç? Sorumluluk kime ait? Eğitmenler ve ekipman başları devlet tarafından denetleniyor mu? Hanımefendi, ben 10 senedir burada çalışıyorum. Yılda en az 1 kez paraşütle atlarım. 1 kez olsun kaza geçiren görmedim. Otel görevlisi gülümsüyor. Aynı cümleyi 10 senedir binlerce kez tekrarlamıştır herhalde. Gidelim mi? Ne? Neden tek başına gitmiyorsun? Gitmesine giderim. Sen de elinde fotoğraf makinesiyle aşağıda beni beklersin. Ama hayatımda 1 kez olsun bu deneyimi yaşamak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hep korkmuştum. Daha dün aynı eksene oturup kaldığımızdan, artık hiç sınırlarımızı zorlamadığımızdan bahsediyorduk. Bütün gece üzülüp durdum. Biliyorum, kocam otel görevlisine paraşüt merkezini arayıp bizim adımıza bir saat ayarlamasını rica ediyor. Sabahtan yani şimdi mi yoksa öğleden sonra mı olsun? Öğleden sonra olursa güneşin karlı dağların ardından batışını izleyebilirsiniz. Şimdi olsun diyorum. 1 kişi mi 2 kişi mi? Şimdi olursa 2 kişi. Yaptığım çılgınlığı düşünmeye vaktim kalsın istemiyorum. Şeytanlarım kapalı kaldıkları yerden çıkmasın. Yükseklikten, bilinmeyenden, ölümden, yaşamdan, uç duygular yapmaktan korkmayayım istiyorum. Şimdi yapmazsam asla yapmam. 20 dakikalık, yarım saatlik ve 1 saatlik uçuş seçenekleri var. 10 dakikalık uçuş var mı? Yok. 1350 metreden mi atlamak istersiniz, 1800 metreden mi? Caymak üzereyim. Bu bilgileri bilmesem de olurdu. Elbette olabildiğince alçaktan atlamak istiyorum. Sevgilim, yüksekliğin hiç önemi yok. Başımıza bir şey gelmeyeceğine eminim ama gelse bile tehlike aynı tehlike. 21 metreden yani 7 katlı bir binanın tepesinden de düşsen sonuç aynı olacak. Otel görevlisi gülüyor. Ben de hislerimi belli etmemek için gülüyorum. Amma safım. Sahiden 500 metre ne fark ettirecek ki? Otel görevlisi telefonu kaldırıp biriyle konuşmaya başlıyor. Sadece 1350 metreden atlayışta yer varmış. Biraz önce duyduğum korku mu daha saçmaydı, yoksa şimdi hissettiğim rahatlama mı karar veremiyorum. Aman ne güzel. Bizi 10 dakika sonra otelin önünden alacaklar. Kocam ve tanımadığım 5-6 kişiyle beraber uçurumun önünde sıramı bekliyorum. Tepeye çıkarken oğullarımı ve anne babalarını kaybederlerse başlarına geleceklerini düşündüm. Sonradan öğrendim ki birlikte atlamayacakmışız. Isı yalıtımlı özel paraşüt kıyafetlerimizi üstümüze geçirip kasklarımızı taktık. Kaska ne gerek var ki? 1000 metreden yere çakılacaksam kafamı darbelerden korumanın ne anlamı var? Kask takmak zorunlu. Harika, kaskı kafama geçiriyorum. Cenevre sokaklarındaki bisikletlilere benziyorum. Bence son derece saçma bir uygulama ama tartışacak değilim. Önüme bakıyorum. Uçurumla aramızda karla kaplı bir yükselti var. Atladıktan hemen sonra vazgeçersem oraya inip başladığım yere dönebilirim. Sonuna kadar gitmek zorunda değilim. Uçaktan hiç korkmam. Hayatım boyunca defalarca uçağa binmişliğim vardır. Ama uçağın içindeyken duyduğumuz his paraşütle atlamadan önce duyduğumuzdan biraz farklı. Uçağın çelik bir koza gibi bizi koruyacağını zannediyoruz. Aradaki tek fark bu. Sahiden de öyle mi? En azından kıt aerodinamik bilgimle öyle olduğunu zannediyorum. Kendimi inandırmam lazım. Daha sağlam bir argümana ihtiyacım var. Aklıma sağlam bir argüman geliyor. Uçak metalden yapılmıştır. Müthiş ağırdır. Üstelik içinde bavullar, insanlar, aletler, tonlarca patlayıcı yakıt taşır. Paraşütçü ise hafiftir. Rüzgarın eşliğinde süzülerek iner, ağaçtan düşen bir yaprak gibi doğa yasalarına uyar. Böylesi aklıma yattı. Önce sen atlamak ister misin? Evet, isterim. Çünkü başıma bir şey gelirse haberin olur ve çocuklarımıza bakabilirsin. Gerçi beni böyle bir çılgınlığa sürüklediğin için suçluluk duyacaksın. Ama olsun. Hem iyi günde hem kötü günde kocasını yalnız bırakmayan bir eş olarak hatırlanacağım. Hazırız hanımefendi. Sen eğitmen misin? Eğitmen olmak için fazla genç değil misin? Ben takım lideriyle atlamayı tercih ederim. Ne de olsa ilk atlayışım. Ben 16 yaşımdan yani yasal yaş sınırına ulaştığımdan beri atlıyorum. 5 seneden beri sadece buradan değil, dünyanın dört bir yanında bir sürü yerden atladım. Hiç endişelenmeyin hanımefendi. Eğitmenin bu ukala tavrı hiç hoşuma gitmiyor. Yaşça büyük olanlar korktuğunda saygı göstermek gerekir. Ayrıca herkese aynı şeyi söylediğine eminim. Biraz önceki talimatlarımı hatırlayın. Koşmaya başladığımızda sakın durmayın, gerisini bana bırakın. Talimatlar. Gören de talimatları 5 dakikada ezberledik sanacak. Alt tarafı tenezzül edip en büyük tehlikenin koşarken aniden durmak olduğunu anlattılar. Yere indiğimizde ise ayaklarımızın sağlamca toprağa bastığını hissedene dek yürümemizi söylediler. En büyük hayalim tekrar toprağa basabilmek. Kocamın yanına gidip en son kendisinin atlamasını, böylece benim başıma bir şey gelirse göreceğini söylüyorum. Fotoğraf makinesini yanımıza alalım mı diye soruyor eğitmen. Fotoğraf makinesi yaklaşık 60 santim uzunluğundaki alüminyum bir çubuğun ucuna tutturuluyor. Hayır, istemem. Bunu sonradan başkalarına göstermek için yapmıyorum. Üstelik olur da telaşım geçerse manzarayı boş verip çekim yapmaya dalacağımı biliyorum. Böyle olduğumu genç bir kızken babam sayesinde öğrenmiştim. Birlikte Matterhorn'un eteklerinde yürüyüş yaparken habire fotoğraf çekmek için duruyordum. Sonunda babam sinirlenip şöyle demişti. Bütün bu güzelliklerin ve azametin bir film karesine sığacağını mı sanıyorsun? Gördüklerini kalbine işle. Yaşadıklarını başkalarına göstermekten daha önemlidir bu. Uçuş partnerim yani 21'lik Bilge, alüminyum kopçalarla bedenime ipler tutturmaya başlıyor. Oturağımı paraşüte bağlıyor. Ben öndeyim, o arkada. Hala vazgeçme şansım var. Ama ne mümkün, hiçbir tepki veremez haldeyim. Pozisyon alıyoruz. 21'lik emektar eğitmen takım lideriyle rüzgar hakkında konuşuyor. Sonra da iplerini oturağa tutturuyor. Nefesini ensemde hissedebiliyorum. Geriye baktığımda gördüklerim hoşuma gitmiyor. Beyaz karların üzerine sıra sıra serili renkli kumaşların ucuna insanlar tutturulmuş. En sonda ise başında bisikletçi kaskıyla kocam var. İstemese de sona kaldı herhalde. Benden 2-3 dakika sonra atlayacak. Hazırız, koşmaya başlayın. Kımıldayamıyorum. Hadi koşmaya başlayın. Havalanınca dönüp durmak istemediğimi söylüyorum. Yavaş yavaş alçalsak benim için yeterlidir. Uçuşumuz 5 dakikada sürse bana uyar. Havalandığımızda bakarız. Ama lütfen, insanlar sırada bekliyor. Artık atlamamız lazım. İrademin yerinde yerler estiği için söylenenleri yapıyorum. Boşluğa doğru koşmaya başlıyorum. Hızlanın. Hızlanıyorum. Ayağımdaki ısı yalıtımlı botlarla karları etrafa saçarak koşuyorum. Aslında koşan ben değilim. Sesli komutlara itaat eden bir robot. Çığlık atmaya başlıyorum. Korktuğumdan ya da heyecanlandığımdan değil, içgüdülerim öyle emrettiğinden. Kübalı şamanın bahsettiği mağara devrindeki kadınlardan birine dönüştüm. Örümcekten, böcekten korkarız ve görünce çığlık atarız. Daima çığlık atarız. Aniden ayaklarım yerden kesiliyor. Bütün gücümle beni oturağa bağlayan kayışlara tutunuyorum. Bir çığlık atmayı bırakıyorum. Eğitmen birkaç saniye daha koştuktan sonra düz bir çizgi çizerek ilerlemeyi bırakıyoruz. Artık hayatımıza rüzgar yol veriyor. İlk dakika boyunca gözlerimi kapalı tutuyorum. Böyleyken yüksekliği, dağları, tehlikeyi hissetmiyorum. Evimde mutfakta olduğumu, oğullarıma bu seyahatte başımıza gelen bir olayı anlattığımı, şehirden ya da otel odamızdan bahsettiğimi düşünmeye çalışıyorum. Babalarının zil zurna sarhoş olduğunu, hatta yatmadan önce yere yıkıldığını anlatmayacağım. Uçmayı göze aldığımı anlatmayacağım. Çünkü kendileri de denemek isteyebilirler. Daha da fenası, paraşütsüz uçmak isteyip evimizin birinci katından aşağı atlayabilirler. Sonra birden ne kadar aptalca davrandığımı fark ediyorum. Gözlerimi kapalı tutacaksan burada ne işim var? Kimse beni atlamaya zorlamadı. Senelerdir buradayım, kimsenin kaza geçirdiğini görmedim demişti otel görevlisi. Gözlerimi açıyorum. Gördüklerimi, hissettiklerimi asla hakkını vererek aktarmam mümkün değil. İki gölü birbirine bağlayan vadi, ortasındaki şehirle birlikte aşağımızda uzanıyor. Uçuyorum. Boşlukta özgürce süzülüyorum. Hiçbir gürültü yok. Çünkü rüzgar tarafından taşınıyor. Daireler çiziyoruz. Etrafımızdaki dağlar eskisi gibi azametli ve tehditkar görünmüyor. Güneşin altında pırıl pırıl beyazlar giymiş arkadaşlarımız gibiler yok. Ellerimi gevşetip kayışları bırakıyorum. Ve kollarımı bir kuş gibi iki yana açıyorum. Arkamdaki eğitmen tavrımdaki değişikliği fark etmiş olacak ki, alçalacağı yerde önceden gözüme homojen bir atmosfer kütlesi olarak görünen gökyüzündeki görünmez sıcak hava akımlarını kullanarak yükselmeye başlıyor. Önümüzde bir kartal beliriyor. O da kanatlarını akılsız ermez bir biçimde kullanarak en ufak çaba göstermeden bizimle aynı okyanusta yol almakta. Nereye gidiyor? Yoksa sırf eğlenmek, hayatın ve çevredeki güzelliklerin tadını çıkarmak için mi uçuyor? Kartal'la adeta telepati kuruyorum. Eğitmen de onu takip ediyor. Kartal bize rehberlik ediyor. Göklere yükselmek için nerelerden geçmemiz gerektiğini gösteriyor bize. O gün Neon'da vücudum pes edene dek koşarken hissettiğim şeyi yeniden hissediyorum. Ve Kartal bana sesleniyor. Gel, sen hem gökyüzünün hem yeryüzü, hem rüzgarsın hem bulut. Hem karsın hem de göller. Adeta annemin rahmindeyim. Tamamen güvende ve korunaklı olduğumu, her şeyi ilk defa tecrübe ettiğimi hissediyorum. Çok geçmeden doğacağım ve yeniden yeryüzünde iki ayağı üstünde yürüyen insanlardan birine dönüşeceğim. Ama şu anda direnmeden bu rahmin içinde kalıyorum ve beni istediği yere götürmesine izin veriyorum. Ben özgürüm. Evet, özgürüm. Kartal haklı. Dağlar ve göllerim ben. Geçmişim, şimdim ve geleceğim yok. İnsanların sonsuzluk adını verdikleri şeyi tecrübe ediyorum. Bir an için aklıma geliyor. Acaba paraşütle atlayan herkes böyle hissediyor mudur? Ama bunun ne önemi var? Başkalarını düşünmek istemiyorum. Sonsuzlukta süzülmekteyim. Doğa sevgili kızıymışım gibi benimle sohbet ediyor. Dağ bana sesleniyor. Benim gücüme sahipsin diyor. Sen de bizim gibi huzurlu ve sakinsin diyor göller. Benim gibi parılda ve kendini aş diyor güneş. Kulak ver. Aniden bunca zamandır içimde saklı kalan, hem değişmekten hem de her şeyin aynı kalmasından duyduğum korkuda, yalnızlığımda, karabasanlarımda, düşüncelerimin girdabında boğulan sesleri duymaya başlıyorum. Gökyüzünde yükseldikçe kendimden uzaklaşıyorum. Artık başka bir dünyadayım. Her şeyin birbirine kusursuzca uyduğu bir dünyada. Günlük koşturmalarla, ulaşılmaz arzularla, ıstırap ve hazla dolu hayatımdan uzaktayım. Hiçbir şeyim yok ve ben her şeyim. Kartal vadiye yöneliyor. Açık kollarımla kanat hareketlerini taklit ediyorum. Biri şu anda beni görse kim olduğumu anlamazdı. Çünkü ben ışığım, uzayım, zamanım ben. Başka bir dünyadayım artık. Ve kartal bana sesleniyor. İşte sonsuzluk bu. Sonsuzlukta varlığımız sona erer. Dağları, karı, gölleri ve güneşi yaratan elin araçlarından birine dönüşürüz. Uzayda ve zamanda geri giderek her şeyin yaratıldığı, yıldızların ters yönde ilerlediği o ana döndüm. Bu ele hizmet etmek istiyorum. Aklımda bir sürü düşünce belirip kaybolsa da hissettiklerim değişmiyor. Zihnim bedenimden ayrıldı ve doğaya karıştı. Tüh! Kartal da ben de aşağıdaki otelin karşısındaki parka ineceğiz. Ama gelecekte meydana geleceklerin ne önemi var ki? Şu anda buradayım. Hem hiçlikten hem de her şeyden yapılmış bu rahmin içindeyim. Kalbim kainatın her köşesini kaplıyor. Bütün bu olanları kendi kendime sözcüklere dökmeye çalışıyorum. Hissettiklerimi sonradan da hatırlamak istiyorum. Ama düşünceler hemen dağılıveriyor ve boşluk yeniden her yanı kaplıyor. Kalbim. Eskiden etrafıma bakınca engin bir kainat görürdüm. Şimdi ise kainat kalbimin içinde, tıpkı uzay gibi sonsuza dek genişleyen minicik bir noktaya dönüştü. Bir araç, bir lütuf. Zihnim kendine hakim olmaya, hissettiklerimin en azından bir bölümünü açıklamaya çalışsa da hissettiğim bu kuvvet her şeyden üstün. Kuvvet, sonsuzluk hissi bana gizemli bir kuvvet hissi bahşediyor. Gücüm her şeye yeter. Dünyadaki bütün acılara son verebilirim. Uçarken bir yandan da meleklerle konuşuyorum. Şu anda bana önümde süzülen kartal kadar gerçek gelen sesler ve aydınlanma çağrıları duysam da çok yakında hepsini unutacağımı biliyorum. Hissettiklerimi kendime bile tarif etmeyi başaramayacağım ama bunun ne önemi var ki? Geleceğe daha çok var. Henüz şimdideyim. Mantığım yeniden aradan çekildiğinde seviniyorum. Geçmişte gerçekleşen, şimdi gerçekleşmekte olan ve sonsuza dek gerçekleşeceğini bildiğim her şeyi içinde barındıran, ışıkla ve kuvvetle dolu devasa yüreğimi saygıyla selamlıyorum. Kulaklarıma ilk kez bir ses geliyor. Köpek havlamaları duyuyorum, yere yaklaştığımızı fark ediyorum ve gerçek dünyaya dönmeye başlıyorum. Birazdan yaşadığım gezegene ayak basacağım. Oraya dönmeden önce bütün gezegenleri, güneşleri yüreğimle gezdim ve yüreğim hepsinden büyüktü. Sonsuza dek bu halde kalmak istesem de düşüncelerim geri geliyor. Sağ tarafta otelimizi görüyorum. Göller, ormanların ve tepelerin ardında kalmış. Tanrım, sonsuza dek bu halde kalamaz mıyım? Kalamazsın, diyor birazdan ineceğimiz parka kadar bize rehberlik eden kartal. Sonra da veda ediyor. Yeni bir sıcak hava akımı bulunca hiç güç harcamadan, kanat çırpmadan, tüyleriyle rüzgarı idare ederek yükselmeye başlıyor. Sonsuza dek bu halde kaldığın takdirde dünyayı tecrübe edemezsin, diyor kartal. Ne olmuş yani? Kartalla konuşmaya başlıyorum. Ama bunu mantık yürüterek, argümanlar sunarak yaptığımı fark ediyorum. Sonsuzlukta tecrübe ettiklerimin ardından dünyada yaşamaya nasıl katlanacağım? Bulursun bir yolunu, diye karşılık veriyor kartal. Ama sesi artık zar zor duyuluyor. Ardından da hayatımdan sonsuza dek çıkıyor. Eğitmen kulağıma bir şeyler söylüyor. Ayaklarım toprağa değer değmez koşmamı hatırlatıyor. Önümde uzanan çimenliğe bakıyorum. Önceden hasretle arzuladığım eylem, yani ayaklarımı güvenle toprağa basmak, bir şeylerin sonlanması anlamına geliyor. Tam olarak neyin acaba? Ayaklarım toprağa değiyor. Birkaç adım koşuyorum ve eğitmen çabucak paraşüte hakim oluyor. Sonra da kopçalarım ve kayışlarımı çözüyor. Bana bakıyor. Benimse gözüm göklerde. Gökyüzünde bulunduğum yere yaklaşan rengarenk paraşütlerden başka bir şey görünmüyor. Ağladığımı fark ediyorum. İyi misiniz? Yeniden paraşütle atlasam da aynı hissi tecrübe etmemin mümkün olmadığını fark ediyorum. Her şey yolunda mı? Başımı evet anlamında sallıyorum. Biraz önce yaşadıklarımı anlayabileceğini sanmıyorum. Anlıyormuş. Her sene bir kez benimle aynı tepkiyi veren birilerinin çıktığını söylüyor. Hissettiklerini anlatmalarını istediğimde bir türlü beceremezler. Aynı durumu birkaç arkadaşımla da yaşadım. Kimi insanlar havadayken adeta şoka girerler ve ancak ayakları toprağa değince kendilerine gelirler. Benim için tam tersi geçerli ama tartışacak halde değilim. İçimi rahatlatmaya çalıştığı için teşekkür ediyorum. Havadayken hissettiklerimin asla sona ermemesini istediğimi anlatmayı aklımdan geçiriyorum. Ama artık bittiğinin farkına varıyorum. Kimseye açıklama borcum yok. Eğitmenin yanından ayrılıyorum ve kocamı beklerken parktaki banklardan birine oturuyorum. Ağlamam bir türlü kesilmiyor. Kocam yere inip yüzünde koca bir gülümsemeyle yanıma geliyor ve uçuşunun harika geçtiğini söylüyor. Ağlamayı sürdürüyorum. Bana sarılıp her şeyin geçtiğini, beni istemediğim bir şeyi yapmaya zorladığı için suçun kendisinde olduğunu söylüyor. Öyle deme, hiç alakası yok, diye karşılık veriyorum. Beni rahat bırak lütfen, birazdan düzelirim. Yer ekibinden biri ısı yalıtımlı kıyafetlerle botları toplayıp paltolarımızı geri vermek için yanımıza geliyor. Düşünmeksizin hareket ediyorum ve her hareketimde gerçek adını verdiğimiz dünyaya biraz daha yaklaşıyorum. Oysa orada olmayı hiç mi hiç istemezdim. Fakat başka seçeneğim yok. Elimden kocama beni yalnız bırakmasını söylemekten başka bir şey gelmiyor. Dışarının soğuk olduğunu, istesen birlikte otele dönebileceğimizi söylüyor. Hayır, bundan memnunum. Yarım saat boyunca orada kalıp ağlıyorum. Şükran gözyaşları bunlar, ruhumu arındırıyorlar. Sonunda dünyaya dönme vaktinin geldiğini fark ediyorum. Kalkıp otele dönüyorum. Arabayı yüklüyoruz ve kocam Cenevre'ye kadar kendisinin kullanacağını söylüyor. Radyomuz açık. Böylece konuşmak zorunda kalmıyoruz. Yavaş yavaş başıma korkunç ağrılar giriyor. Ama sebebini biliyorum. Çözülen meselelerin tıkadığı kısımlara yeniden kan gidiyor. Özgürleşmek ıstırap verir. Hep böyle olmuştur. Kocam bana önceki gün söylediklerini açıklamak zorunda değil. Ben de ona bugün hissettiklerimi açıklamak zorunda değilim. Kusursuz bir dünya bu. Senenin bitmesine sadece bir saat kaldı. Cenevre Belediyesi geleneksel yılbaşı kutlamalarında ciddi kesintilere gitme kararı aldığından havai fişek gösterisi pek görkemli olmayacak. Böylesi daha iyi. Hayatım boyunca çok havai fişek gördüm. Artık çocukken olduğu gibi heyecanlanmıyorum. Geçen 365 günü özlemeyeceğimi söyleyemem. Rüzgarlar esip durdu, şimşekler düştü, dalgalar az kalsın teknemi alabora edecekti. Ama sonunda okyanusu aşıp güvenle karaya ulaştım. Ayaklarımı sağlamca toprağa bastım. Güvenle mi? Hayır, hiçbir ilişkinin amacı bu olmamalıdır. İki kişi arasındaki bağa en çok zarar veren şey, risklerden uzak yaşamak, yeniliklerden uzak durmaktır. Aradan geçen yıllara rağmen birbirimizi şaşırtmayı becerebilmemiz gerekiyor. Her şey düğün seyranla başlar. Bütün arkadaşlarımız oradadır. Rahip kıydığı yüzlerce nikahta söylediklerini bir kez daha tekrarlar. Yuvamızı kuma değil kayaya kurmamızı filan söyler. Davetliler üstümüze pirinç taneleri atar. Sonra buketi kapma saati gelir. Bekar kadınlar içten içe bize kıskanırlar. Evli kadınlarsa önümüzde uzanan geleceğin peri masallarındakine hiç benzemediğini bilirler. Bir süre sonra hayatın gerçekleri üstümüze düşer. Ama başta direniriz. Eşimizin değişmemesini, aynen evlendiğimiz günkü haliyle kalmasını isteriz. Zamanı durdurabileceğimizi zannederiz. Oysa zamanı durduramayız. Durdurmamalıyız da zaten. Bilgelik ve tecrübe insanı olduğundan farklı birine dönüştürmez. Zaman insanı olduğundan farklı birine dönüştürmez. İnsanı olduğundan farklı birine dönüştüren tek şey sevgidir. Gökyüzündeyken hayata, kainata duyduğum sevginin her şeyden daha güçlü olduğunu fark ettim. 19. yüzyılda ismi bilinmeyen genç bir papazın, Aziz Pavlus'un Korintlilere mektubunu incelerken, sevginin arttıkça farklı yüzlerini göstermesi konusunda kaleme aldığı bir vaazı hatırlıyorum. Vaazında karşımıza çıkan çoğu dini metnin insanlığın yalnızca bir kısmına yönelik olduğunu söyler. Huzur vaat etmesine ederler ama hayattan hiç söz etmezler. İmandan bahsederler ama sevgiyi es geçerler. Adaletten dem vururlar ama aydınlanmanın lafını bile etmezler. Oysa ben Interlaken'da uçurumdan atladığımda kendi ruhumda açtığım kara delikten çıkmayı böyle bir aydınlanma sayesinde başarmıştım. Yalnızca gerçek sevginin bu dünyadaki diğer sevgilerle boy ölçüşebileceğini o zaman anlamıştım. Bütün varlığımızla teslim olduğumuzda kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Korku, kıskançlık, sıkıntı ve tek düzelik ortadan kaybolur. Geriye sadece boşluğu dolduran ışık kalır. Ama bu boşluk bizi korkutmaz. Tam tersi birbirimize yaklaşmamızı sağlar. Devamlı değişen bir ışıktır bu. Zaten güzelliği de buradan gelir. Sürprizlerle doludur. Kimileri beklenmedik sürprizler olsa da onlarla beraber yaşamasını başarırız. Coşkuyla sevmek, coşkuyla yaşamak demektir. Sonsuza dek sevmek, sonsuza dek yaşamak demektir. Sevgi olmadan sonsuz yaşam mümkün değildir. Sonsuz yaşamla sevgi arasında sımsıkı bir bağ vardır. Neden hepimiz sonsuza dek yaşamak isteriz? Çünkü yanımızdaki insanla bir gün daha geçirmek isteriz. Çünkü hayatımızı hem sevgimize layık hem de bizi kendimizi layık gördüğümüz şekilde seven biriyle geçirmek isteriz. Çünkü yaşamak sevmektir. Evcil hayvanlara, mesela bir köpeğe duyulan sevgi dahi insanın hayatına anlam katabilir. Hayatla arasında böyle bir sevgi bulunmayanların yaşamaya devam etmek için de sebepleri kalmaz. Hayatta önceliği sevgiyi aramaya vermeliyiz. Gerisi zaten kendinden gelir. 10 senelik evliliğimde hem bir kadının tadabileceği her hazzı tattım, hem de hak etmediğim acılar çektim. Yine de geçmişe baktığımda, oğullarımın doğumu, kocamla el ele oturup Alpleri ya da Leman Gölü'ndeki dev fıskiyeyi izlememiş gibi kısacık anların aslında gerçek sevgi olduğuna inandığım şeyin kötü taklitlerinden ibaret olduğunu görüyorum. Ama varlığıma anlam katanlar da bunlar. Çünkü yoluma devam etmek için bana güç veriyor. Her ne kadar kendimi üzmeye çalışsam da günlerimi şenlendiriyorlar. Pencereye gidip dışarıdaki şehre bakıyorum. Kar yağacak diyorlardı ama yağmadı. Yine de bu hayatımdaki en romantik yılbaşlarından biri olsa gerek. Çünkü ölüyorken sevgi beni diriltti. Sevgi insanların nesli tükendiğinde dahi baki kalacak. Sevgi, gözyaşlarım sevinç gözyaşlarıyla doluyor. İnsan ne kendini ne de başkasını sevmeye zorlayabilir. Sevgiye bakmak, ona aşık olmak ve onu taklit etmekten başka elden ne gelir? Sevmenin başka yolu bulunmaz. Bu işin başka sırrı yoktur. Başkalarını severiz, kendimizi severiz, düşmanlarımızı severiz. Bu sayede hayatımızda hiçbir eksik kalmaz. Televizyonu açıp dünyada olan biteni izleyebilirim. meydana gelen felaketlerde bir parçacık dahi sevgi bulunuyorsa kurtuluş ümidimiz var demektir. Çünkü sevgi sevgiyi doğurur. Sevmeyi bilen hakikati sever. Hakikatle mutlu olur, ondan hiç korkmaz. Çünkü er ya da geç hakikat tarafından aklanacağını bilir. Alnı ak, mütevazı, ön yargılardan ve hoşgörüsüzlükten uzak şekilde hakikati arar. Ve sonuçta ne bulursa bulsun memnun olur. Belki samimiyet sözcüğü sevginin bu özelliğini anlatmak için biraz yetersiz kalıyor. Ama aklıma başka bir sözcük gelmiyor. Başkalarını küçük düşürecek denli açık sözlü bir samimiyeti kastetmiyorum. Gerçek sevgi, başkalarının zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktan geçmez. Başı sıkışana yardım etmekten, hayatın başkalarının söylediği gibi kötü olmadığını görünce sevinmekten geçer. Jakob ile Maria'nı şefkatle anıyorum. İstemeden de olsa beni kocamın ve ailemin yanına döndürdüler. Umarım senenin bu son gecesinde onlar da mutludurlar. Umarım bu olanlar onları da birbirine yaklaştırmıştır. Acaba işlediğim zinayı aklamaya mı çalışıyorum? Hayır, hakikati aradım, buldum da. Umarım benzer bir tecrübe geçiren herkes için böyle olumlu sonuçlanır. Hakkıyla sevmeyi öğrenmek. Dünyadaki amacımız bu olmalıdır. Sevmeyi öğrenmek. Hayat bize sevgiyi öğrenmemiz için binlerce fırsat sunar. Dünyadaki bütün erkek ve kadınların önüne her gün sevgiye teslim olmak için fırsatlar çıkar. Hayat uzun bir tatil değil, sonsuz bir öğrenme sürecidir. Çıkarmamız gereken en önemli ders ise sevmeyi öğrenmektir. Hakkıyla sevmeyi gün geçtikçe daha iyi öğrenmek. Çünkü diller, kehanetler, ülkeler, sağlam Helvet Konfederasyonu, Cenevre'ye yaşadığım sokak, sokak lambaları, şu an içinde bulunduğum ev, salondaki mobilyalar, bir gün hepsi ortadan kaybolacak. Tıpkı bedenim gibi. Ama bir şey var ki, kainatın ruhunda iz bırakacak. Sevgim. Hatalarıma, başkalarının acı çekmesine yol açan kararlarıma, sevgi diye bir şeyin var olmadığını düşündüğüm anlara rağmen. Pencerenin başından ayrılıp, çocuklarım ve kocamı yanıma çağırıyorum. Adet olduğu üzere şöminenin önündeki koltuğa çıkıp saat tam 12'de sağ ayakla yere inmemiz gerektiğini söylüyorum. Sevgilim, kar yağıyor. Yine pencereye koşuyorum. Sokak lambalarından birinin ışığına bakıyorum. Evet, sahiden de kar yağıyor. Nasıl oldu da önceden fark etmedim. Dışarı çıkabilir miyiz diye soruyor çocuklarımdan biri. Daha değil. Önce koltuğa çıkacağız. 12 tane üzüm yiyip senemiz bereketli geçsin diye çekirdeklerini saklayacağız. Atalarımızdan öğrendiğimiz bütün bu adetleri yerine getireceğiz. Sonra dışarı çıkıp hakkını vereceğiz. Yeni yılın harika geçeceğine eminim. Cenevre, 30 Kasım 2013. Kitabın sonu. 30 Mart 2015. Sayfa 271.